Ayrım 5.
Sayfa 58. Besbelli bütün sabrını toplamak ve yüzlerce kez söylenmiş bir şeyi yinelemek için başını iki yana sallıyor. Ölü bir dilin, ölü edebiyatının ölü bir bölümü burası. Bugün neden kim merci okusunlar? Bunu ilk anlayan, ilk söyleyen benim. Gelmek istemiyorsanız gelmeyin. Bana kalsa bu bölümü kapatırım bile. Ama buraya salt şey yapmak için gelmek, hayır, bu kadarı fazla. Salt ne yapmak için? Her şey. Her şeyi görmek zorunda kalıyorum. Haftalarca hiç kimse gelmez ama biri geldiği zaman da bir şeyler için. Buraya hiç uğramasanız da olur diyorum onlara. Ölü bir dille yazılmış bu kitaplarda sizi ilgilendirecek ne olabilir? Ama bunu bile bile yapıyorlar. Hadi Botno Ugar dillerine gidelim diyorlar. Hadi Uzi Tuzi'ye gidelim. İşte böylece beni her işe bulaştırıyorlar. Görmek, katılmak zorunda kalıyorum. Belki İrneryo ile birlikte, belki de başkalarıyla buraya gelip saklanan Ludmilla'yı düşünerek neye katılmak diye soruyorsun. Her şeye. Belki de onları çeken bir şey var. Hayat ile ölüm arasındaki bu belirsizlik, belki de farkına varmadan duyumsadıkları bir şey bu. Buraya yapacakları şeyi yapmaya gelirler ama bu dersi almazlar, derslere gelmezler. Bir kabristandaki mezarlar gibi şu raflarda duran kitaplarda gömülü Kimmer edebiyatına kimsenin ilgi duyduğu falan yok. Aslında ben ilgileniyordum. Size bir Kimmer romanı sormaya gelmiştim. Adı? Hayır, en doğrusu size doğrudan doğruya romandaki kişilerin adlarını söylemek. Grisvi ile Zvida, Ponko ile Biric. Olay Kudgiva'da başlıyor ama belki de bu yalnızca bir çiftliğin adıdır. Sonra Ağd Irmağı üzerindeki Petvo'ya atlıyor. Oo, bunu hemen bulabiliriz diye haykırıyor profesör. Bir anda marazından kurtulup elektrik ampulü gibi parlıyor. Tamam. Sarp yamaçtan aşağı eğiliş olacak bu. Yüzyılımızın ilk çeyreğinde yaşamış, Kimmer ozanlarının en umut vericilerinin olan Ukko Ahti'den bize kalmış tek roman. İşte burada. Hızlı akıntıya karşı yüzen bir balık gibi sıçrayarak raflardan birindeki belli bir noktaya uzanıyor. Yeşil ciltli ince bir kitap alıp eliyle vurarak tozları silkiyor. Şimdiye kadar hiçbir dile çevrilmedi. Öyle güçlükler var ki kimin olsa cesareti kırılır. Dinleyin. Ben bir kanıya sesleniyorum. Hayır, kendimi aktarma işini yapmaya inandırıyorum. Her iki fiilinde şimdiki zaman olduğunu göreceksiniz. Apaçık ortada olan bir gerçek varsa o da bu kitabın senin okumaya başladığın kitapla hiçbir ilgisinin bulunmaması. Yalnızca kimi özel adlar birbirine tutuyor. Çok tuhaf bir ayrıntı kuşkusuz. Ama bu ayrıntı üzerinde düşünmeyi bırakmıyorsun. Çünkü Uzi Tuzi'nin hiç hazırlıksız olarak zahmetle yaptığı çeviri sonucu öykünün ana çizgileri beliriyor. Sözcük yumaklarının düğümü uğraşılıp çözüldükçe kesintisiz bir öyküleme ortaya çıkıyor. Sarp yamaçtan aşağı eğilir. Dünyanın bana söylemek istediği bir şey, ulaştırmak istediği bir takım iletiler, işaretler, uyarılar olduğuna inanmaya başlıyorum. Petvo'ya geldim geleli bunu fark ediyorum. Her sabah her günkü gibi limana kadar yürümek üzere Kudgiva pansiyonundan çıkıyorum. Meteoroloji gözlem evinin yanından geçiyor ve dünyanın yaklaşan ya da daha doğrusu çoktandır yaklaşmakta olan sonunu düşünüyorum. Dünyanın sonu için belli bir yer ayrılacaksa burası Petvo meteoroloji gözlem evi olacaktır. Biraz zayıfça dört bacak üzerinde duran ve sarkaç gibi sallanan bir kalem ucunun önünde bir saat gibi tik tak ederek ağır ağır dönen milimetrik kağıt ruloların üzerine kayıtlar yapan raftaki ısı ölçerleri, nem ölçerleri, basınç ölçerleri örten oluklu sacdan bir çatı. Belediye bahçesinin bir yamacının kıyısında inci grisi, tek biçim ve kımıltısız gökyüzüne karşı yapayalnız duran gözlem evinin kırılgan donanımını uzun bir antenin tepesindeki rüzgar ölçerin yelkovanı ile yağmur ölçerin güdük honisi tamamlıyor. Hortumlara karşı kurulmuş bir kapana benziyor gözlem evi. Uzak tropik okyanuslardan gelecek su hortumlarını kendine çekmek için ortaya konmuş ve zaten kasırgaların öfkesinin güzel bir kalıntısı olarak kendisini ortaya süren bir tuzak. Bana her şeyin anlamlarla yüklü göründüğü günler var. Başkalarına iletmenin, anlatmanın, sözcüklere dökmenin güç olduğu. Bu yüzden de bana tartışılmaz görünen iletilerle. Hem beni hem de dünyayı ilgilendiren ipuçları, belirtiler bunlar. Benim açımdan yalnızca varoluşumun dış olaylarını değil, içimde, ta derinlerde olup bitenleri ilgilendiriyor. Dünya açısındansa yalnızca belli bir olayı değil, genel olarak her şeyin oluş biçimini. Bu bakımdan bundan söz etmenin güçlüğünü anlarsınız. Ancak anıştırmalar yapabilirim. Pazartesi. Bugün bir hapishanenin penceresinden denize doğru uzanmış bir el gördüm. Her zamanki gibi limandaki dalga kırağında yürüyordum. Eski kalenin tam altına gelene kadar yürüdüm. Kale eğik duvarlarıyla çepeçevre sarılıdır. İki ya da üç sıra demir parmaklıkla korunan pencereleri kör kör bakar. İçine mahkumların kapatıldığını bilsem de o kaleye hep bir devinimsizlik ögesi, mineralin egemenlik alanı olarak bakmışımdır. Bu yüzden o elin görünmesi beni çok şaşırttı. Sanki kayalıklardan çıkıyormuş gibiydi. Elin duruşu bir tuhaftı. Herhalde pencereler hücrelerin ta tepesine yapılmıştır, duvarın içine gömüktür. Mahkumun elini onca parmaklığın arasından uzatıp özgür havada sallayabilmesi için kim bilir ne cambazlıklar yapması gerekmiştir. Bana yapılan bir işaret değildi bu ya da bir başkasına. Her neyse, ben böyle almadım. Gerçekten de o zaman ve orada ben hiç de mahkumları düşünmedim. O elin bana beyaz ve ince göründüğünü, benimkinden hiç de farklı görünmediğini söylemeliyim. Bir kürek mahkumunun eli olduğunu gösterecek kabalıktan iz yoktu. Benim için bu taşın içinden gelen bir işarete benziyordu. Taş bana ikimizin ortak bir özümüzün olduğunu, bu yüzden de beni kişi yapan ögelerden bir şeylerin dünya sona erdikten sonra kalacağını, yitmeyeceğini haber vermek istiyordu. Yaşamın tümüyle tükendiği, benim yaşamımın en küçük bir anısının bile kalmadığı bir çölde iletişim gene de mümkün olacaktır. Not ettiğim ilk izlenimlerimi söylüyorum. Önemli olan da bunlardır. Bugün Taraşa'daki çardağa ulaştım. Oradan aşağıya bakınca ıssız küçük bir kumsal görünür. Karşısında da ayrı bir deniz. Rüzgardan korunmak için yarım daire biçiminde dizilmiş sepet gibi yuvarlak yüksek arkalıklı hasır koltuklar, insan soyunun ortadan silindiği ve eşyaların bu yok oluştan söz etmek dışında bir şey yapamadığı bir dünyayı haber verir görünüyorlardı. Baş dönmesine benzer bir şeyi duydum. Sanki tek yaptığım iş bir dünyadan bir başkasına atlamakmış gibi, sanki bu dünyanın sonu geldikten biraz sonra varıyormuşum gibi her bir dünyaya. Yarım saat sonra gene çardağın yanından geçtim. Arkası bana dönük duran bir koltuktan sarkan küçük bir kurdele uçuşuyordu. Yüksek burundaki dik patikadan aşağı indim. Görüş açısının değiştiği taraçaya kadar. Tahmin ettiğim gibi genç bayan Zvida tümüyle hasır siperliğin arkasında gizlenmiş bir iskemlede beyaz hasır şapkası, kucağında açık duran desen defteriyle oturmuş bir deniz kabuğunun resmini çiziyordu. Onu gördüğüme pek sevinmedim. Bu sabahın olumsuz işaretleri bir konuşmaya girişme cesaretimi kırmıştı. Aşağı yukarı 3 haftadır kayalıklarda ve kumullarda yaptığım yürüyüşler sırasında onu böyle yalnız görüyordum. Onunla konuşmaktan daha çok istediğim bir şey yoktu. Gerçekten de bu amaçla her gün pansiyondan çıkıp buraya geliyorum ama her gün bir şey beni vazgeçiriyor. Bayan Zvida Deniz Zambağı Oteli'nde kalıyor. Oraya gidip adını otel katibinden öğrendim. Belki de bundan haberi oldu. Bu mevsimde Petbo'da ki tatilcilerin sayısı çok az. Gençlerin sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Bana böyle sık sık rastlayınca belki bir gün kendisine sesleneceğimi umuyor. İkimizin arasında gerçekleşebilecek bir rastlaşmaya engel oluşturan güdülerin sayısı az değil. Her şeyden önce Bayan Zvida deniz kabuğu biriktirip onların resimlerini çiziyor. Yıllar önce yeni yetmeliğim sırasında güzel bir deniz kabuğu koleksiyonum vardı ama sonra ondan vazgeçtim. Her şeyi unutup gittim. Sınıflama, yapı bilgisi, türlerine göre coğrafi dağılımı. Bayan Zvida ile konuşmak ister istemez beni deniz kabuklarına söz etmeye sürükleyecek. O zaman da ne tavır takınacağımı bilmiyorum. Hiçbir bilgim yokmuş gibi mi davranayım yoksa artık silikleşmiş eski bir deneyimimi yoklayayım? Hiçbir zaman tamamlanmamış ve yarı yarıya silinmiş şeylerden oluşan hayatım ile aramdaki ilişki üzerine düşünmeye itiyor beni şu deniz kabukları konusu. Bunun sonucunda duyduğum tedirginlik de kaçmama neden oluyor. Ayrıca bu kızdaki şu deniz kabuğu çizme çabası onda dünyanın ulaşabileceği, bu yüzden de ulaşmak zorunda olduğu biçimsel kusursuzluk arayışı olduğunu gösteriyor. Oysa ben tam tersine bir süredir kusursuzluğun ayrıntısal ve rastlantısal olarak ortaya çıktığı kanısındayım. Bu yüzden de ilgilenmeye değmediğini düşünüyorum. Şeylerin gerçek doğası ancak bozukluklarda kendini ele verir. Bayan Zvida'nın yanına gidecek olursam çizimleri için iyi şeyler söylemek zorunda kalacağım. Çünkü görebildiğim kadarıyla son derece nitelikli, ince beğenili şeyler. Bu yüzden de hiç değilse ilk anda yatsıdığım estetik ve ahlaksal bir ülküyü kabul edermiş gibi yapacağım. Ya da işin ta başında duygularımı söyleyip onu incitme tehlikesini göze alacağım. Üçüncü engel. Sağlık durumum. Doktorların isteği üzerine deniz kıyısında geçirdiğim bu günler sayesinde epeyce iyileşmesine karşın dışarı çıkma ve yabancılarla tanışma şansımı etkiliyor. hala ara ara nöbetler geliyor. Özellikle de şu usanç verici egzemam düzenli aralıklarla kötüleşiyor. Bu da benim her türlü toplumsal ilişki tasarılarımı bozuyor. Ara sıra meteorolojici Bay Kauderer ile 3-5 sözcüklük bir konuşma geçiyor aramızda. Ona gözlem evinde rastladığım zamanlar. Bay Kauderer her öğle kayıtları okumak için oraya gidiyor. Uzun boylu, zayıf bir adam. Karanlık yüzlü, biraz Amerikan Kızılderililerine benziyor. Bisikletiyle giderken hep dümdüz ileriye bakar. Sanki selerin üzerindeki dengesinin bozulmaması için bütün dikkatini vermesi gerekiyormuş gibi. Bisikletini sundurmaya dayar, gidonuna bağlı çantayı çözer, içinden geniş, kısa yapraklı bir defter çıkarır. Sahanlığın merdivenlerine tırmanır, araçların kaydettikleri sayıların kimilerini kurşun kalemle, kimilerini kalın bir dolma kalemle deftere geçirir. Bir an bile dikkatini gevşetmeden. Uzun bir paltonun altına golf pantolon giymiştir. Bütün giysileri gridir ya da siyah beyaz damalı. Siperlikli kasketi de öyle. Ancak bu işlemleri bitirdikten sonradır ki kendisini izlediğimi görüp beni kibarca selamlar. Bay Kauderer'in varlığının benim için önemli olduğunu kavramaya başladım. Tam anlamıyla boşuna olduğunu bilmeme karşın birinin böylesine bir titizlik, böylesine yöntemli bir dikkat göstermesi gene de beni rahatlatıyor. Belki de vardığım kararlara karşın belirsizliğinden dolayı suçluluk, duymaktan kurtulamadığım yaşama tarzımın eksiğini tamamladığı için. Bu yüzden durup meteorolojiciliği izliyorum, hatta onunla konuşuyorum. Beni asıl ilgilendiren şeyin konuşmanın kendisi olmamasına karşın. Bana doğal olarak ayrıntılı ayrıntılı teknik deyimlerle havadan, basınç değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkilerinden ama aynı zamanda içinde yaşadığımız kararsız zamanlardan söz ediyor. Örnek olarak yöresel yaşamdan küçük öykücükler ya da hatta gazetede okuduğu çeşitli haberleri anlatıyor. Böyle anlarda ilk bakıştaki görünüşüne göre daha az katı ve kapalı bir insan izlenimi verir. Gerçekten de coştukça coşup lafı uzatmaya teşnedir. Özellikle de çoğunun davranış ve düşünüş biçimini beğenmediğini söylerken, çünkü hoşnutsuzluğa yatkın bir insandır. Bugün Bay Kauderer birkaç günlüğüne buradan ayrılacağı için yerine bakacak, verileri kaydedecek birini bulması gerektiğini ama güvenebileceği birini tanımadığını söyledi. Konuşma sırasında meteoroloji araçlarını okumayı öğrenmenin beni ilgilendirip ilgilendirmediğini sordu. İlgileniyorsam öğretecekti. Ne evet ne de hayır dedim. Ya da hiç değilse açık bir yanıt vermek istemedim ama kendimi sahanlıkta maksimum ile minimumun nasıl okunacağını, basıncı, yağış miktarını, rüzgarın hızını gösteren eğrinin nasıl hazırlanacağını açıklayan Bay Kauderer'in yanında buldum. Kısacası yarından başlamak üzere önümüzdeki birkaç gün için kendisinin yerine bakma görevini neredeyse ben daha ne olduğunu anlamadan bana vermişti. Düşünecek ya da hemen kararımı veremediğimi söyleyecek zamanım olmadığı için biraz zorla kabul etmiş olsam da bu görevden hoşnut olmadığımı söyleyemem. Salı. Bu sabah ilk kez Bayan Zivida ile konuştum. Kararsızlığımı yenmekte meteorolojik göstergeleri kayda geçirme işinin payı var kuşkusuz. Pekvo'da bulunduğum süre içinde ilk kez önceden kararlaştırılmış, kaçamayacağım bir şeyin olması anlamında, böylece konuşmanın neresinde olursa olsun saat 12'ye çeyrek kala, ah neredeyse unutuyordum, hemen gözlem evine koşmam gerekiyor çünkü göstergeleri kayda geçirme zamanı geldi diyebilecektim. Belki istemeyerek, belki de için için sevinerek ama ne olursa olsun gitmekten başka çaresi olmayarak yanından ayrılacaktım. Dün Bay Kauderer önerdiği zaman bu görevin bana Bayan Zivida ile konuşma yürekliğini vereceğini belli belirsiz daha o zaman anladığım kanısındayım. Ama ancak şimdi su yüzüne çıkıyor bu konu. Su yüzüne çıkıyor. Bayan Zivida bir deniz kestanesi resmi çiziyordu. Rıhtımda katlanır bir taburenin üzerine oturmuştu. Ters çevrilmiş deniz kestanesi açık olarak bir kayanın üzerindeydi. Dikenlerini topluyor, boş yere doğrulmaya çalışıyordu. Kızın çizdiği desen yumuşak canın etli yumuşak ağzının açılıp kapanışıyla ilgili, gölge ışık tekniğiyle yapılmış, her yanı diken gibi sık tarama çizgileriyle kaplı bir çalışmaydı. Yalancı bir uyum olarak doğanın gerçek özünü gizleyen bir zarf olarak deniz kabukları üzerine kafamda hazırladığım konuşma artık uygun değildi. Deniz kestanesi ile desenin görünüşü hoş olmayan acımasız duyumlar uyandırıyordu. Ortaya dökülmüş iç organlar gibi. Bir deniz kestanesi çizmekten daha güç bir şeyin olamayacağını söyleyerek laf açtım. İster dikenli kılıf yukarıdan görülsün, ister yumuşakça ters çevrilsin, tek merkezden yayılan ışınlar gibi bakışımla bir yapısı olmasına karşın çizgisel aktarıma pek az kolaylık sunuyordu. Bu imgenin düşlerine sık sık girdiğini, ondan kurtulmak istediği için bu deseni çizdiğini söyledi. Ondan ayrılırken ertesi sabah aynı yerde görüşüp görüşemeyeceğimizi sordu. Yarın sabah başka bir işi varmış. Ama yarından sonra desen defteriyle birlikte dışarı çıkacakmış. Ona kolayca rastlayabilirmişim. Ben basınç ölçerlere bakarken sundurmaya iki adam yaklaştı. Daha önce onları hiç görmemiştim. Kalın paltolara sarılmış, baştan aşağı siyah giyinmiş, yakaları kalkık adamlar. Bay Cowder'in orada olup olmadığını sordular. Daha sonra nereye gittiğini, adresini bilip bilmediğimi, ne zaman döneceğini. Bilmediğimi söyledim ve kim olduklarını, neden sorduklarını öğrenmek istedim. Önemli değil deyip gittiler. Çarşamba. Bayan Zivida'ya bir demet menekşe bırakmak üzere otele gittim. Otel katibi erkenden dışarı çıktığını söyledi. Ona rastlamak umuduyla uzun süre ortalıkta dolaştım. Kalenin ön avlusunda mahkumların yakınları kuyruk oluşturmuşlardı. Bugün hapishanenin ziyaret günü. Başlarına yağlık bağlamış gösterişsiz kadınların, ağlayan çocukların arasında Bayan Zivida'yı gördüm. Şapkasının altındaki siyah peçeyle yüzü kapalıydı ama halini tavrını tanımamaya olanak yoktu. Başı boynu dimdik, mağrur ayakta duruyordu. Avlunun köşesinde sanki hapishanenin kapısındaki kuyruğu gözetlermiş gibi dün gözlem evinde beni sorguya çeken siyahlı iki adam duruyordu. Deniz kestanesi, küçük peçe, iki yabancı. Dikkatimi çekmesi muhakkak olan durumlarda sürekli siyah çıkıyor karşıma. Gecenin çağrısı olarak yorumluyorum bu iletileri. Hayatımda siyahın varlığını azaltmaya yöneldim uzun süredir. Doktorların güneş battıktan sonra dışarı çıkmamı yasaklaması aylardır beni gündüz dünyasına mahkum etti. Ama hepsi bu kadar değil. Gerçek şu ki gündüzün ışığında bu yayılmış soluk, hemen hemen gölgesiz aydınlıkta geceninkinden de daha koyu bir karanlık buluyorum. Çarşamba akşamı. Her akşam karanlığın ilk saatlerini bu sayfaları yazarak geçiriyorum. Bir gün birisi bunları okur mu bilmiyorum. Kudgiba pansiyonundaki cam fanus belki de gelecekteki bir okurun çözemeyeceği kadar sinirli el yazımı aydınlatıyor. Belki de bugünlük ölümümden yıllar yıllar sonra ortaya çıkacak. Dilimiz kim bilir hangi değişikliklere uğradığı, kullandığım kimi sözcük ve anlatımlar eskidiği, anlamları belirsizleştiği zaman. Her neyse, bugünlüğü bulacak kişinin bana göre kesin bir üstünlüğü olacak. Yazılı bir dille bir sözcük, bir dil bilgisi oluşturmak, cümleleri ayırmak, onları başka bir dilin yazı ve sözcüklerine çevirmek olanağı her zaman vardır. Oysa ben bana her gün ardı ardına sunulan şeylerde dünyanın bana yönelik niyetlerini okumaya çalışıyor ve bu şeylerde gizlenen karanlık anıştırma gücünü sözcüklere çevirecek hiçbir sözlüğün olamayacağını bilerek yolumu bulmaya çabalıyorum. Bu ön duyu ve kuşku iklimi yazdıklarımı okuyan çok kişiye anlamayı güçleştiren bir engel olarak değil, yazdıklarımın özü olarak ulaşsın isterim. Kökten değişikliğe uğramış zihinsel alışkanlıklarından yola çıkan düşünce düzenimi izlemek isteyen okura bu düzeni yakalamak güç görünürse, o zaman yapılacak şey satırların arasında gizli duran ele gelmez anlamı okuma çabamı iletmemdir. Perşembe. Müdüriyetten aldığı izin sayesinde Bayan Zivida bana böyle açıkladı. Ziyaret gününde hapishaneye girip desen defteri ve kömür kalemiyle küçük salonda oturabiliyormuş. Mahpus yakınlarının yalın insancılığı, gerçek hayatı örnek alan çalışmalar için ilginç konular sunuyormuş. Ona hiçbir soru sormamıştım ama dün onu avluda gördüğümü anladığı için oradaki varlığını açıklama gereğini duydu. Hiçbir şey söylememesini yeğlerdim. Çünkü insan resmi çizimleri beni hiç çekmez ve onları bana gösterseydi ne diyeceğimi bilemezdim. Böyle bir olasılık her nasılsa gerçekleşmedi. O çizimler belki de hapishanede özel bir albümde duruyordur diye düşündüm. Yanından hiç ayırmadığı ciltli albüm ile kalem kutusu, çok iyi anımsıyorum, dün yanında yoktu. Demek ki onu hapishanede bırakıyordu. Resim çizmeyi bilseydim cansız nesnelerin biçimleriyle ilgilenirdim dedim kesin bir dille. Çünkü konuyu değiştirmek istiyordum. Çünkü gerçekten de sessizce acı çeken nesnelerde kendi ruh durumlarını bulmaya karşı doğal bir eğilimim var. Bayan Zivida bu düşünceme hemen katıldı. En çok çizmek istediği şey balıkçı teknelerinin kullandığı ığırıp demiri denen şu dört tırnaklı küçük çıpaymış. Rıhımda bağlı teknelerin yanından geçerken bana onları gösterdi. Değişik açılı bu dört tırnağın onları çekmeye çalışan kişiye çıkaracağı güçlükleri anlattı. O nesnenin bana bir iltisinin olduğunu ve onu çözmem gerektiğini anladım. O çıpa beni bir yere bağlanmaya, tutunmaya, temel atmaya, yalpalı durumumu, yüzeyde kalışımı sona erdirmeye çağıran bir şeydi. Böyle bir yorum kuşkulara da yer bırakıyordu. Bu aynı zamanda demir almaya, denize açılmaya da bir çare olabilirdi. Iğrıp demirinin biçimi, dört çengelli dişler, deniz dibindeki kayaları taramaktan aşınmış dört demir kol, hiçbir kararın yaralanmayı, acı çekmeyi önleyemeyeceğini söyler gibi görünüyor. Ama gene de bunun ağır bir okyanus demiri değil de küçük, hafif bir çupa oluşuna sevinebilirdim. Böylece benden istenen şey gençliğin açık kafalılığından vazgeçmem değil, yalnızca bir an durup düşünmem, kendi karanlığımı sondalamamdı. Bu nesneyi rahat rahat her açıdan çizebilmem için, dedi Zivida, bundan bende bir tane olmalı ve onunla tanışıklık kurabilmeliyim. Acaba bir balıkçıdan bir tane satın alabilir miyim sizce? Sorabiliriz, dedim. Satın almayı denesene. Ben kendim bunu yapmaya cesaret edemem. Çünkü kasabada bir balıkçı aygıtıyla ilgilenen genç kentli bir bayan biraz merak uyandırır. Bir demet çiçek verir gibi ona bir ığırıp demiri verirken görür gibi oldum kendimi. Münasebetsiz bir imgeydi ama onda tırmalayıcı şiddetli bir şey vardı. Kuşkusuz orada benim kaçırdığım gizli bir anlam olmalı. Bu konuyu daha sonra sakin sakin düşüneceğime kendi kendime söz vererek ona evet dedim. Irıp demirinin ipi de olsun, diye belirtti Zivida. Koca bir ip kangalının resmini çizmek için saatlerce oturabilirim. Bu yüzden çok uzun olsun istiyorum. 12 metre. Perşembe akşamı. Doktorlar fazla olmamak koşuluyla alkollü içki içmeme izin verdiler. Haberi kutlamak için gün batımında bir fincan sıcak rom içmek üzere İsveç Yıldızı adlı kahveye girdim. Barda balıkçılar, gümrükçüler ve hamallar vardı. Hapishane üniforması giymiş yaşlı bir adamın sesi bütün öteki sesleri bastırıyor, adam bir lakırdı denizin içinde yarı sarhoş atıp tutuyordu. Ve her çarşamba, parfüm kokulu genç bayan kendisini mahkumla yalnız bırakmam için bana bir yüzlük tosluyor. Perşembe günü ise o 100 krom biraya gitmiş oluyor. Ve ziyaret saati sona erdiğinde o genç bayan o güzelim elbiselerini hapishanenin pis kokusu silmiş olarak dışarı çıkıyor. Mahkum da hapishane kılığına bayanın parfümü silmiş olarak hücresine dönüyor. Ben de bira kokusuyla baş başa kalıyorum. Hayat koku alışverişinden başka bir şey değil. Hayat ve ölüm diyebilirdin, diye söze karıştı bir başka sarhoş. Hemen öğrendiğime göre mesleği mezar kazıcılığıymış. Bira kokusuyla üzerimdeki ölüm kokusunu çıkarmaya çalışıyorum. İnsanın üzerine sinen bira kokusunu yalnızca ölüm kokusu çıkarır. Mezarlarını kazmak zorunda kaldığım bütün içkicilerde olduğu gibi. Bu konuşmayı kendime dikkat etmem konusunda bir uyarı olarak kabul ettim. Dünya ufalanıyor ve beni de bu yok oluşun içine çekmeye çalışıyor.